Jack London. Aho Benekli. Seslendiren Akın Altan. Bir zamanlar kendisine ne kadar değer vermiş olsam da artık Stephen McKay'i pek düşündüğüm yok. Halbuki bir zamanlar onu öz kardeşimden bile çok severdim. Kendisiyle bir daha karşılaşırsam yapacaklarımdan sorumlu olmadığımı şimdiden ilan ederim. Bir zamanlar ekmeğimi, battaniyemi paylaştığım, zorlu Chilkoot yolunu beraber arşınladığım bir insan, bana böyle bir yanlış yapmaması gerektiğini nasıl düşünemez? Bir türlü anlayamıyorum. Oysa Stevie hep güvenilir bir arkadaş, doğasında zerre kötülük ve kindarlık bulunmayan düşünceli bir yoldaş olarak görmüşümdür. Bir daha insanlar hakkındaki yargılarıma asla güvenmeyeceğim. Halbuki Tifo nedeniyle ateşlendiğinde ona ben bakmıştım. Stewart nehrinin kaynağının oralarda birlikte açlık çekmiştik. Little Salmon'da benim hayatımı o kurtarmıştı. Oysa şimdi, beraber geçirdiğimiz bunca yılın ardından söyleyebileceğim tek şey, tanıdığım en adi adamın Stephen McKay olduğudur. Klondike altına hücumuna 1897 güzünde katıldık. Ancak geç kalmış, soğuklar bastırmadan Chilkoot geçidini aşamamıştık. Malzememizi yolun yarısına kadar sırtımızda taşıdığımızda kar başladı. Biz de köpek satın alıp kalan kısmı kızakla aşmak durumunda kaldık. İşte Benekli'ye böyle sahip olduk. Köpeklerin fiyatı uçmuştu. Benekli'ye 110 dolar ödedik. Bu fiyata değer gibi görünüyordu. Görünüyordu, dedim. Çünkü Benekli hayatımda rastladığım en gösterişli köpeklerden biridir. Yaklaşık 30 kiloluk cüssesiyle iyi bir kızak köpeğinin tüm özelliklerine sahip gibi duruyordu. Cinsini ise hiç anlayamadık. Husky, Malamute veya Hudson Bay değildi. Tek tek hiçbirine benzemiyor ama topluca tümünü andırıyor. Üstüne bir de beyaz adamın köpeklerinin bazı özelliklerini gösteriyordu. Öyle ki bir yanında tüylerinin hakim rengi olan sarı, kahverengi, kirli beyaz, kızıl karışımının tam ortasında su kovası büyüklüğünde kömür karası bir benek vardı. Zaten ona Benekli ismini vermemizin nedeni de buydu. Son derece gösterişli bir köpekti. Formu yerindeyken vücudunun her yeri demet demet kaslarla kaplıydı. Alaska'da gözüme çarpan en güçlü görünümlü hayvan olduğu gibi en zekisiydi de. Onu baştan ayağa şöyle bir süzdüğünüzde kendi ağırlığındaki üç köpekten fazla yük çekeceğini düşünürdünüz. Belki gerçekten de çekebilirdi ama böyle bir şeye asla tanık olmadım. Çünkü Benekli'nin aklı o şekilde çalışmıyordu. Yiyecek arama ve çalma konusunda mükemmellik mertebesine ulaşmış, çalışmak zorunda olduğu zamanları sezerek, oradan tüyme açısından, olumlu anlamda korkunç bir içgüdü geliştirmiş, gerektiğinde gözden kaybolma ve bir anda ortaya çıkma bakımından, yaratıcılıktan her türlü nasibini almıştı. Sıra işe geldiğinde tüm zekası geri çekilir, ortalarda dolaşan aptal bir et yığınından ibaret olan ve yüreğinizi sızlatan bir hayvana dönüşürdü. Bazen o görüntünün aptallıkla hiç ilgisi olmadığını düşünürüm. Belki de tanıdığım bazı adamlar gibi çalışmayacak kadar bilgeydi. O zekasıyla hepimizi yaya bıraksa şaşırmazdım. Muhtemelen düşünüp taşınmış ve sürekli çalışıp hiç dayak yememektense hiç çalışmayıp arada sırada dayak yemenin çok daha iyi olduğuna karar vermişti. Bu hesabı yapabilecek kadar zeki bir köpekti Benekli. Şöyle ifade edeyim, bir keresinde oturup uzun uzun Benekli'nin gözlerinin içine bakıp o gözlerden dışarı ışıyan zekayı gördüğümde, omurgamda aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı titreme nöbetleri geçmiş, yüreğimin yağları erimişti. O zeka konusunda ne söylesem kendimi yeterince anlatmış olamam. Sözlerle anlatılabilir gibi değildi. Ben gördüm. Sadece bunu söyleyebilirim. Bazen onun gözlerine bakarken bir insanın ruhuna bakıyormuşum gibi olurdum. Orada gördüklerimden korkar, zihnimde reenkarnasyon fikri ve buna benzer şeyler canlanırdı. Demem o ki, hayvanın gözlerinde büyük şeyler gördüm. Dünyaya iletilecek bir mesajı vardı. Ama ben o mesajı anlayabilecek kadar büyük değildim. O mesaj neyse beni şaşırttı. Kafamı karıştırdı. Bunu söylerken kendimi salak durumuna düşürdüğümün farkındayım. O gözlerde gördüğüm şeyin ne olduğuna dair en ufak bir ipucu dahi veremiyorum. Işık değildi. Renk değildi. Gözler sabit dururken hareket eden, geriye doğru kaçan bir şeydi. Aslında o hareketi görmedim sanırım. Daha çok sezmiş olmalıyım. Bir ifade? Evet, bir ifadeydi. Ve ben o ifadeden bir izlenim edindim. Hayır, tam olarak bir ifade değildi. Daha fazlasıydı. Ne olduğunu bilemiyorum ama bir yakınlık hissetmemi sağladı. Yakınlık dediysem yanlış anlamayın. Duygusal bir yakınlık değildi. Daha ziyade eşitlik hissinin getirdiği bir yakınlıktı. O gözler asla bir geyiğin gözleri gibi yalvarmadı bana. Tersine meydan okudu. Öte yandan isyan da yoktu o bakışlarda. Büyük bir sükunetle eşit olduğumuzu bildiriyordu, o kadar. Üstelik bunu özel bir kasıtla yaptığını sanmıyorum. Tahminime göre istem dışı bir şeydi. Gözlerinde o ifade vardı çünkü. O ifade oradaydı ve köpek gözlerinden dışarı ışımasına engel olamıyordu. Tam olarak ışımak da değil, anlatmak istediğim. Işımıyordu. Hareket ediyordu. Saçmaladığımın farkındayım ama o hayvanın gözlerine siz de benim gibi baksaydınız, Steve'in de benim de neden aynı şekilde etkilendiğimizi anlardınız. Bir keresinde hiç işe yaramadığı için benekliği öldürmeye çalıştım ama beceremedim. Önüne düşüp çalıların arasına götürdüğümde yavaş yavaş ve isteksizce peşimden geldi. Ne olacağını biliyordu. Uygun bir yerde durdum. Ayağımı ipinin üstüne bastım. Koca Colt tabancamı çıkardım. Köpek yere oturup bana baktı. Yalvarmadığını söylemiştim size. Öylece bana baktı. Ve ben o gözlerde anlaşılması mümkün olmayan her türlü şeyin hareket ettiğini gördüm. Evet, hareket ediyordu. Yani tam olarak hareket ettiklerini gördüm sayılmaz. Öyle gördüğümü düşündüm. Yani daha önce de söylediğim gibi. Sanırım sadece sezdim. İçinde bulunduğumuz şu anda, o zaman gördüklerimin bana fazla gelmiş olduğunu, beni aştığını söylemek isterim. Bir adamı öldürecekmişim gibi hissettim. Hem de bilinci yerinde olan ve cesaretle. Hiç de korkutamazsın beni. Dermiş gibi, sakin sakin elinizdeki tabancaya bakan bir adamı. Sonra, gözlerinde o kadar açık bir mesaj gördüm ki, hemen tetiği çekeceğime, şu mesajı anlayabilir miyim diye biraz oyalandım. Mesaj oradaydı. Tam önümdeydi. Gözlerinde parıldıyordu. Sonrasındaysa geç olmuştu. Korktum. Bütün vücudum titriyor, midemdeki asabi bulantı yüzünden deniz yutmuş gibi hissediyordum. Oturup köpeğe baktım. O da bana baktı. Kafayı sıyıracağından korkana kadar bakıştık. Ne yaptım biliyor musunuz? Tabancamı yere attım. İçime dolan tanrı korkusuyla kampa kadar koştum. Steve bana kahkahalarla güldü. Ama bir hafta sonra bu kez Steve'in de onu aynı amaçla ormana götürdüğünü ve sonra tek başına geldiğini gördüm. Bir süre sonra da benekli çıka geldi. Benekli hiçbir şekilde çalışmıyordu. Cebimizdeki son paranın 110 dolarını onun için harcamıştık ama köpeği çalıştıramıyorduk. Koşumlara azıcık da olsa yüklenmiyor, ipleri germiyordu bile. Koşumlara ilk kez bağladığımızda Steve önce onunla konuştu. Ama hayvan sadece şöyle bir titredi, hepsi o kadar. Koşumlara en ufak bir ağırlık vermedi. Aptal bir et yığını gibi öylece durdu. Steve kırbacıyla biraz okşadı. Benekli ciyakladı ama yine gram yüklenmedi. Bu kez Steve biraz daha sert vurunca benekli kurtlar gibi uzun uzun uludu. Steve çıldırıp 5-6 kere sıkı kırbaçlayınca da ben çadırdan çıkıp araya girdim. Steve'e hayvana vahşice davrandığını söyledim. Tartıştık. İlk tartışmamızdı. Kırbacı karların üstüne attı. Çekip gitti. Bu kez kırbacı ben aldım. Ah, o benekli yok mu? Daha kırbacı havaya kaldırmadan titredi, sallandı, yere sindi, kırbacın ucu vücuduna değince de kaybolmuş bir ruh gibi uludu. Sonra da karların üstüne yatıp öyle kaldı. Diğer köpekleri hareket ettirdim, onu sürüklemeye başladılar. Ben benekliyi kırbaçlarken o sürükleniyordu. Yerde yuvarlandı. Sırt üstü sürükleniyor. Dört ayağı havada sallanırken sanki sosis makinesine sokulmuş gibi oluyordu. Steve gelip bana güldü. Ben de ona söylediklerim nedeniyle özür diledim. Benekliye iş yaptırmak mümkün değildi. Bu yetmezmiş gibi hayatımda gördüğüm en obur köpekti it. Domuzlar kadar iştahlıydı. Üstüne üstlük en zeki hırsız da oydu. Bu konuda alt etmek imkansızdı iti. Nitekim benekli götürdüğü için birçok kahvaltımızı domuz pastırması olmadan yapmak zorunda kaldık. Yine Stewart Nehri'nin yukarılarında onun yüzünden neredeyse açlıktan ölecektik. Et zulamızı patlatmanın bir yolunu bulmuştu ve takımın kalanı ondan arta kalanlarla beslenmek zorunda kaldı. Öte yandan benekli eşit davranır, herkesten çalardı. Durmak bilmeyen bir köpekti. Sürekli etrafı araştırır, habire bir yerlere giderdi. 7-8 kilometre yakınımızda olup da yağmalanmamış kamp bırakmazdı. En kötüsü de her seferinde kampların sahipleri gelip beneklinin aşırdıklarını ödememizi ister, o toprakların kanununa göre. Bu talep gayet adil olduğu için ödetirlerdi de. Ancak özellikle Chilkıt'taki ilk kışımızda cebimiz henüz para görmemişken elimizi bile sürmediğimiz jambonların, pastırmalarının bedelini ödemek bize çok ağır gelmişti. Ah, o benekli yok mu? Çok da iyi kavga ederdi. Çalışmak dışında her şeyi yapardı. Bir gram bile yük çekmemiştir ama yine de köpek takımının efesi oydu. Onun diğer köpekleri zapturapt altına alma yöntemi aynı zamanda bir eğitimdi. Zorbalıkla hepsini sindirirdi. Her zaman etrafta dişlerinin taze izlerini taşıyan birkaç köpek olurdu. Ama sıradan bir zorbadan fazlasıydı benekli. Dört ayağı üzerinde yürüyen hiçbir şeyden korkmazdı. Herhangi bir kışkırtma yokken, yabancı bir köpek takımının içine tek başına girdiğini, azametle yürüyüp hepsine posta koyarak aralarından geçtiğine tanık olmuşumdur. İyi yediğini söylemiş miydim? Bir keresinde kırbacı yerken yakalamıştım onu. Aynen öyle. Kırbacın ucundan başlamış, ben onu yakaladığımda sapına kadar gelmişti ve yemeye devam ediyordu. Nasıl da gösterişli bir köpekti. İlk haftanın sonunda atlı polise 75 dolara sattık onu. Atlı poliste tecrübeli köpek sürücüleri vardı. Dawson'a kadarki 1000 kilometrelik yol sırasında onu tam bir kızak köpeği haline getireceklerini biliyorduk. Biliyorduk dedim ama daha benekliyi tam olarak tanımıyormuşuz meğer. Zaten ondan sonra da benekli konusunda bir şey bildiğimizi söyleyecek kadar özgüvenli olamadık. Bir hafta kadar sonra, sabahın köründe hayatımda duyduğumuz en ateşli it dalaşı sesleriyle uyandık. Benekliydi. Dönmüştü. Ve takımının terbiyesine yeniden ayar çekiyordu. Kahvaltıda canımızın ne kadar sıkkın olduğunu varın siz tahmin edin. Derken, iki saat sonra onu bu kez hükümete ait postayla Dawson'a giden bir resmi ulak takımına satınca neşemiz yerine geldi. Ama, ah o benekli yok mu? Dönmesi 3 günü bile bulmadı. Ve dönüşü yine köpekler arasındaki gürültülü bir dalaşla kutlandı. Kendi malzemelerimizi geçitten taşıdıktan sonra o kışı ve baharı, ücreti karşılığında başkalarının malzemelerini taşıyarak geçirdik ve cüzdanımızı bir güzel şişirdik. Benekli'den de iyi para kazandık. Onu 1-2 kere değil, tam 20 kere sattık. Her seferinde geri döndü ve kimse de gelip bizden parasını istemedi. Aslında o parayı biz de istemiyorduk. Hatta onu bizden alıp yanında tutabilen biri çıkarsa iyi para vermeye hazırdık. Ondan kurtulmak istiyorduk. Ama kimseye de bedavaya veremezdik. Şüphe çekerdi. O kadar gösterişli bir köpekti ki alıcı bulmada hiç sıkıntı çekmedik. Terbiye edilmemiş, diyor. Bulduğumuz fiyata satıyorduk. 25 dolara kadar indiğimiz de oldu. Bir keresinde 150 dolara bile sattık. Bu parayı veren adam benekliği şahsen geri getirdiğinde parasını geri almayı reddetti. Ve bize verdi veriştirdi. Sonra da dedi ki, hakkımızda düşündüklerini yüzümüze söylemek için ödediği bu bedel hiç de fazla değilmiş. Adamın sonuna kadar hakkı vardı. Ağzımızı açamadık. O adamın bana bu şekilde saydırmasından önce, sahip olduğum öz saygıyı bugüne kadar asla tam olarak kazanmış değilim. Göllerin ve nehrin üstündeki buz tabakası eriyince, Bennett Gölü'nde yaptığımız bir tekneye malzemelerimizi yerleştirip, Dawson'a doğru yola koyulduk. İyi bir köpek takımımız vardı ve tabii ki onları teknenin içine koyduğumuz malzemelerimizin üstüne oturtmuştuk. Benekli de bizimleydi. Ondan bir türlü kurtulamamıştık. İlk gün en az 10 kere kavga çıkarıp köpeklerden birini ya da öbürünü nehre atıp durdu. Tekne küçük olduğu için mecburen herkes birbirine yakın duruyordu ama bizimki fazla kalabalıktan hoşlanmıyordu belli ki. Steve ikinci gün, "Bu köpeğe daha geniş yerler lazım," dedi. "Hadi onu araziye bırakalım." Öyle de yaptık. Caribou geçidinde atlasın diye tekneyi karaya yanaştırdık. En iyisinden 2 köpek daha onun peşinden atlayınca, bu sefer onları bulmak için günler harcadık. O 2 köpeği bir daha göremedik ama kavuştuğumuz sükunetin ve rahatlığın tadını çıkarırken, 150 dolarını geri almak istemeyen adam gibi, biz de bu bedelin son derece düşük olduğuna karar verdik. Aylardır ilk kez Steve'le birlikte kahkahalar attık, ıslıklar çaldık, şarkılar söyledik. Mutluluktan havalara uçacak haldeydik. Karanlık günler geride kalmıştı. Kabus sona ermişti. Benekli denen o it gitmişti. 3 hafta sonra bir sabah Steve'le birlikte Dawson'da, nehir kıyısında duruyorduk. Bennett Gölü tarafından küçük bir tekne geliyordu. Steve'in ürperdiğini gördüm. Açıktan açığa küfrü bastığını duydum. Bir de baktım ki, benekli, dikilmiş kulaklarıyla teknenin başında oturuyordu. Steve'le birlikte dayak yemiş kelpler gibi, korkaklar gibi, adaletten kaçan firariler gibi hemen oradan sıvıştık. Polis amiri de bizim böyle sinsi sinsi sıvıştığımızı görünce şüphelenmiş. Teknede kolluk kuvvetlerinden birilerinin bulunduğunu ve bizim peşimizde olduklarını sanmış. Tekne gelene kadar gözden kaybetmemek için bizi izlemiş. M&M barında bizi köşeye sıkıştırdı. Tabii, Benekli ile karşılaşmayalım diye hep beraber teknenin yanına gitmemiz isteğini reddettik ama bunun nedenini açıklamak için de hayli uğraştık. Sonunda bir polis çağırıp bizi onun gözetimine bıraktı ve oraya kendisi gitti. Polisten yakayı sıyırır sıyırmaz kulübemize koştuğumuzda ne görelim? Benekli, sundurmada oturmuş bizi bekliyor. Burada oturduğumuzu nereden bildin be köpek? O yaz Dawson'da tam 40 bin kişi yaşıyordu. Onca kulübenin içinde. Bizimkini nasıl buldun? Her şeyden önce, bizim Dawson'da olduğumuzu nereden bildin? Bu soruların cevaplarını size bırakıyorum. Yalnız cevap bulmaya çalışırken, onun zekası ve gözlerinde parıldayan ölümsüz şeyler hakkında söylediklerimi de unutmayın. Artık Benekli'den kurtulmamız mümkün değildi. Chilkoot'tayken onu sattığımız bir sürü kişi o sırada Dawson'daydı ve hikayeyi herkes duymuştu. 5-6 kez onu Yukon nehrinden aşağı inen istimbotlara koyduk. Ama teknenin kıyıya yanaştığı ilk yerde karaya atlıyor, kıyıdan yürüyüp geliyordu. Hadi biz onu satamıyorduk, öldüremiyorduk. Steve de ben de denemiş, yapamamıştık. Ama başkaları da öldürmeyi başaramadı. Şansı onu hep koruyordu. Kasabanın ana caddesindeki bir kavgada tepesine 50 köpeğin çöktüğünü ve sonunda tüm köpekler birbirinden ayrıldığında bizimkinin burnu bile kanamamış halde dört ayağı üstüne dikilirken başına üşüşen köpeklerden ikisinin kenarda leş olarak yattığını görmüşlüğüm vardır. Binbaşı Dinwiddie'nin zulasından koca bir parça geyik eti aşırdığına tanık oldum. Et o kadar ağırdı ki elinden acakla peşine düşen Bayan Dinwiddie'nin kızılderili aşçısıyla arayı açamıyordu. Bizimki tepelere doğru gidip kadıncağız da sonunda pes ederek peşini bırakınca bu sefer olaya elinde Winchester tüfeğiyle binbaşı Dinwiddie dahil oldu. Tüfeği iki kez üstüne boşalttı ama Benekli'ye isabet ettiremedi. Sonra da bir polis gelip yerleşim sınırları dahilinde ateşli silah kullandığı gerekçesiyle binbaşıyı tutukladı. Kesilen para cezasını ödeyen binbaşı Dinwiddie'ye Steve ve ben de kemikler dahil kilosu 2 dolardan etin parasını uçlandık. Ete verdiği para bu kadarmış. Et o sene pahalıydı. Sadece kendi gözlerimle gördüklerimi anlatıyorum. Şimdi size bir şey daha anlatacağım. Benekli denen o itin, donmuş nehrin üstündeki bir su deliğine düştüğüne tanık oldum. 10 santimlik buz tabakasının altından akan nehir, bir saman çöpü gibi alıp götürdü onu. 300 metre kadar aşağıda, hastanenin kullandığı büyük bir su deliği daha vardı. Benekli, o delikten çıktı, üstündeki suları silkeledi, patilerinin arasında oluşmuş buzları dişleriyle kırdı, nehrin kıyısından kasabaya geri döndü ve altın komiserinin Newfoundland cinsi koca köpeğini bir güzel marizledi. 1898 güzünde ırmak donmadan önce Steve'le birlikte kayığımıza atlayıp Yukon'dan akıntıya karşı istikamette Stewart nehrine doğru yola çıktık. Yanımıza köpekleri de almıştık. Tabii ki Benekli dışında. Ona yeterince bakıp beslediğimizi düşünüyorduk. Chilkoot'ta onu satarak elde ettiğimiz gelirden çok daha fazla paraya ve özellikle de yiyeceğe mal olmuş, bize hayli vakit kaybettirmiş, çok sıkıntı yaratmıştı. Bu yüzden yola çıkarken Steve'le birlikte onu kulübeye bağladık. O gece Indian nehrine kurduğumuz kampta ondan ne güzel kurtulduğumuz konusunda konuşup gülüşüyorduk. Battaniyenin üstüne oturmuş, Komik bir herif olan Steve'ye gülerken korkunç bir kasırga koptu. Meğer Benekli Efendi gelmiş ve bizim köpekleri bulmuş. Bu tüyler ürpertici seslerin çıkmasının nedeni buymuş. İyi de ipten nasıl kurtulmuştu? Artık orası size kalmış. Bu konuda fikir ileri süremeyeceğim. Hadi kurtuldu diyelim. Koca Klondike nehrinden karşıya nasıl geçti peki? Bu da başka bir soru. Hadi ona da tamam. Ya bizim Yukon nehrinde akıntı yönünde değil de yukarı doğru gittiğimizi nasıl bildi? Malum, suyun üzerinde hareket ettiğimiz için kokumuzun izini sürmesi mümkün değildi. Biz iki arkadaş da artık bu köpekle ilgili batıl inançlar gelişmeye başlamıştı. Asabımızı bozuyor, hatta aramızda kalsın, biraz da korkutuyordu bizi. Biz Henderson Deresi'nin ağzındayken ırmak donmaya başladı. Benekliği bakır aramak için White Nehri'ne doğru giden bir takıma iki çuval un karşılığında sattık. Sonra tüm o takım kayboldu. Ne bir kıl, ne bir tüy, ne bir saç. İnsanlardan, köpeklerden ve kızaklardan tek bir iz bulunamadı. Sanki yer yarıldı, yerin içine girdiler. O toprakların en büyük gizemlerinden biridir bu olay. Steve ile ben Stewart Nehri'nde yukarı doğru ilerliyorduk ki 6 hafta sonra kampımıza Benekli geldi. Yürüyen bir iskelet gibiydi. Ancak sürüklenerek ilerleyebiliyordu. Ama yanımıza varmayı becermişti. Benim bilmek istediğimse bizim Stewart'ta olduğumuzu, ona kimin söylediğiydi. Binlerce yere gitmiş olabilirdik. Burada olduğumuzu nasıl bildi? Ben anlamadım. Anlayan varsa biri gelsin. Ondan kurtulamıyorduk. Mayo da bir kızılderilinin köpeğiyle dalaştı. Adam kavga sırasında baltasını Benekli'ye savurdu ama onu ıskalayıp kendi köpeğini öldürdü. Hani sihirle kurşunların yönü değiştirilebilir falan denir ya, sapını tutan kişi yetişkin bir kızılderili ise, baltanın yönünün saptırılabileceğine kesinlikle inanmam. Ama kendi gözlerimle gördüm. Aynen böyle oldu. Adam kendi köpeğini öldürmek istememişti. Aksini iddia eden varsa buyursun kanıtlasın. Benekli'nin bizim et zulasını patlattığını anlatmıştım. Ölümümüz bu yüzden olacaktı neredeyse. Etrafta avlayacak hayvan kalmamıştı ve elimizdeki etle idare edecektik. Geyikler peşlerine kızılderilileri de takarak yüzlerce kilometre öteye gitmişlerdi. Halbuki biz yerimizde duruyorduk. Bahar henüz gelmemiş, nehrin buzu daha erimemişti. Benekli'den başlamak üzere köpekleri yeme kararı aldığımızda bir deri bir kemiğe dönmüştük. Bilin bakalım o it ne yaptı? Sıvıştı. Onu yemeye karar verdiğimizi acaba nereden bildi? Geceler boyunca pusuda onu bekledik. Ama gelmeyince biz de öteki köpekleri yedik. Takımdaki bütün köpekleri. Artık anlatacaklarımı bitiriyorum. Bilirsiniz, baharda büyük ırmakların buzları eriyip kırılmaya başladığında birkaç milyar tonluk buz parçaları ortaya çıkar, birbirini alttan üstten sıkıştırarak, öğütüp kırarak, aşındırarak ırmakla birlikte akar. Stewart Nehri'nin de buzları parçalanmaya başladığında bütün o gürültünün, patırtının, çatırtının ortasında Benekli'yi gördük. Belli ki bir yere gitmek için nehri geçmek isterken yakalanmıştı buzlara. Steve de ben de nehrin kıyısında neşeyle bağırıp çağırdık. Şapkalarımızı havalara attık. Durup durup birbirimizi kucaklıyorduk. Bu taşkınlığı yaşadık çünkü nihayet Benekli'nin sonunu görmüştük. Oradan kurtulma şansı milyonda birdi. Hatta o kadar bile değildi. Buzlar geçip gittikten sonra kanomuza bindik. Küreklere yüklenerek Yukon'a çıktık. Oradan da Dawson'a doğru inerken Henderson Deresi'nin ağzındaki kulübelerde kendimizi bir hafta besiye çektik. Dawson'da nehrin kıyısına yanaşırken bir de ne görelim? Dikilmiş kulakları, sallanan kuyruğu ve içten bir karşılamayla yayılmış, gülümseyen ağızla. Benekli oturmuş bizi beklemiyor mu? Be köpek, nasıl ettin de o buzların arasından kurtuldun? Dawson'a geleceğimiz günü ve saati nereden bildin de gelip nehrin kıyısında bizi karşılıyorsun? Benekli hakkında ne kadar çok düşünürsem, dünyada bilimin açıklayamayacağı şeyler olduğuna o kadar çok inanıyorum. Beneklinin bilimsel bir açıklaması yapılamaz. O, psişik bir fenomen, mistik bir olay. Sanırım, teosofi ile yakından ilgili bir durum olsa gerek. Klondike harika bir yerdi. Benekli olmasaydı orada milyoner olurdum. Benim asabımı bozdu. Onunla toplam 2 yıl geçirdikten sonra artık direnme gücüm kalmadığını fark ettim. 1899'da yöreden ayrıldım. Ayrılırken de Steve'e bir şey demedim. Yani öylece sıvıştım. Ama gerekeni de yaptım. Steve'e bir kutu Rohan Reds fare zehri bırakıp yanına bunu nasıl kullanması gerektiğine dair bir de not yazdım. Benekli, bir deri bir kemik kalmama sebep olmuştu. Asabım o kadar bozulmuştu ki, seslenme mesafemde hiç kimse olmasa bile bir anda yerinden sıçrayıp etrafıma bakınırdım. Benekli'den kurtulduğumda öyle hızlı toparlandım ki ben bile şaşırdım. San Francisco'ya vardığımda 10 kilo almış, Oakland vapuruna binip eve gittiğimde eskiden nasılsam yine öyle hissetmeye başlamıştım. Nitekim karım bir değişiklik var mı diye uzun uzun bakındı ama bir şey bulamadı. Steve'den bir kere mektup aldım. Ne kadar rahatsız olduğu belliydi. Benekliği ona bırakmamı bir türlü hazmedememişti. Ayrıca Rohan Reds'i talimatlar doğrultusunda kullandığını ama hiçbir şey olmadığını yazıyordu. Aradan 1 yıl geçti. Eski işime dönmüş, her açıdan bolluk dönemine girmiştim. Hatta biraz kilo da almıştım. Sonra Steve geldi. Gerçi bana uğramadı. Gazetede gemiyle gelenler arasında ismini görünce neden geldiğini merak etmiştim. Bunu kısa sürede öğrenecektim. Bir sabah uyandığımda benekliği bahçemin kapısına bağlı vaziyette sütçünün içeri girmesini engellerken gördüm. Öğrendim ki Steve hemen o sabah kuzeye, Seattle'a doğru yola çıkmış. O günden sonra da kilo falan alamadım. Karımın zorlamasıyla benekliğe bir tasmayla isimli kaldım. Oysa bir saat içinde kadıncağızın cins İran kedisini öldürerek teşekkür etti. Benekli'den kurtuluş yok. Bu belayı ölene kadar çekeceğim galiba. Çünkü o it asla ölmeyecek. O geldiğinden bu yana iştahım azaldı. Karım zayıf ve bitkin göründüğümü söylüyor. Dün gece Benekli, Bay Harvey'nin, yan komşum, kümesine girip özel yetiştirme süslü tavuklarından 19 tanesini öldürmüş. Parasını vereceğiz mecburen. Öteki yandaki komşumsa karımla tartışıp evden taşındı. Nedeni Benekli. İşte Stephen McKay'e bu yüzden gıcığım. Onun bu kadar adi bir adam olabileceğini hayatta aklıma getirmezdim. Son.